Ayrım 18.
Adam kalkıyor, üstünü giyiniyor, semaveri getirmemi bekliyor. Semaver geldi, su da kaynadı, çayı demliyor, onu çağırıyor. O da giyinmiş olarak çıkıyor odasında. Hiç kardeşler arasında böyle mi olur? Sen kardeş de dur, bana kalırsa. Hani yoksulluktan iki aile bir evi paylaşır ya, bunlarınki işte ona benziyor. İyi ama Petrovna, adam karısının odasına niçin giremiyor? Giyinik değil de onun için, öyle değil mi? Bu sence kimler arasında böyle olur? Hayır, bence asıl önemlisi akşamları nasıl ayrıldıkları. Kız ona iyi geceler sevgilim diyor, ikisi de odalarına çekilip kitap okuyorlar, adam bir şeyler yazıyor. Bir gün hiç unutmam, kadın odasına çekildi, uzanıp kitap okumaya başladı. O gece nedense benim de uykum kaçmıştı. Duvarın bu yanında sesleri olduğu gibi duyuyorum. Kalkıp aynanın önüne geçti, saçlarını taramaya başladı. Ama nasıl, sanırsın konuk önüne çıkacak. Sonra odasından çıktı, durur muyum ben de hemen onun arkasından koridora. Bir iskemlenin üzerine çıkıp adamın oda kapısının üzerindeki camdan içeri bakıyorum. Geldi, adamın oda kapısını vurdu. Girmeme izin verir misin sevgilim? Tabii Veroçka, biraz bekler misin? O da uzanmıştı, kalkıp üzerini giyindi, ceketini bile. Herhalde kravatını da bağlayacak diye düşündüm ama hayır, kravat takmadı, şöyle bir toparlandı. Tamam Veroçka, gelebilirsin. Sevgilim, ben bu kitapta şurayı anlayamadım, lütfen sen açıklar mısın? Açıkladı. Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim sevgilim. Hiç önemli değil Veroçka, önemli bir işim yoktu, öylece uzanmıştım. Ve kız yeniden odasına döndü. Öylece döndü ha? Evet, öylece döndü. Ve o hiçbir şey yapmadı. Evet, hiçbir şey. Ama burada asıl şaşılacak olan şu, kız üzerini giyinip ona gitti, o az bekle dedi, üzerini giyindi, girebilirsin dedi. Neyin nesi bu ha? Bu Petrovna bir mezheptir. Dünyada bir sürü mezhep var, bu da onlardan biri. Doğru, bir mezhebe benziyor bu. Bir başka konuşma. Biliyor musun Daniliç, bir gün mezhebini sordum ona. Alınmazsanız bir şey soracağım size. Hangi dindensiniz siz? Dedim. Bildiğiniz Rusuz biz de dedi. Kocanız da mı? Evet, kocam da. Peki bir mezhebiniz yok mu? Yok, ama nereden aklınıza geldi bütün bunlar? Çünkü size hanımefendi mi yoksa küçük hanım mı diyeceğimi şaşırdım ben. Siz kocanızla yaşıyor musunuz? Güldü. Yaşıyoruz tabii dedi. Güldü ha? Evet güldü, yaşıyoruz dedi. İyi ama mezhebiniz niye böyle sizin dedim. Sanki onunla birlikte yaşamıyormuşsunuz gibi, giyinik değilken kocanızı görmüyorsunuz. Kocamın karşısına saçım başım dağınık, kılıksız bir biçimde çıkmak istemiyorum da ondan. Bunun mezheple falan bir ilgisi yok. İlgisi yoksa bütün bunlar nedir peki? Ne mi? Böyle olunca hem birbirimizi daha çok seviyoruz hem de hiç kavga etmiyoruz. Vallahi bu bana yerinde bir hareket gibi göründü hanım. Demek ki ne zaman olursa üst baş düzgün olacak. Dur daha sen, bir de ne dedi biliyor musun? Başkalarının karşısına saçım başım dağınık, üstümde uyduruk giysilerle çıkmıyorum. Kocamı bu başkalarından daha çok sevdiğime göre neden onun karşısına böyle çıkayım? Vallahi bu da doğru gibi görünüyor hanım. Bir zamanlar Süleyman Peygamber diye çok akıllı bir çar varmış. Onun anlattığı öykülerde de buna benzer şeyler varmış. 2. Lopuovların güzel bir yaşamı vardı. Vera Pavlovna hep neşeliydi. Ama bir gün, evliliklerinin 5. ayıydı, dersten dönen Dmitri Sergeyiç karısında bir olağanüstülük sezdi. Veroçka'nın gözlerinde ard ardına gurur ve sevinç kıvılcımları tutuşuyordu. Dmitri Sergeyiç biraz düşününce karısında birkaç günden beri tatlı bir heyecan, hoş bir dalgınlık, sevinçli gurur belirtileri bulunduğunu hatırladı. ''Dostum, senin bir sevincin var, niçin bunu benimle paylaşmıyorsun?'' ''Galiba haklısın sevgilim ama biraz daha beklemelisin. Gerçekleşebileceğine iyice inanayım, o zaman söylerim. Birkaç gün daha beklesen yeter. Gerçekten çok büyük bir sevinç bu benim için.'' Senin için de öyle olacak eminim. Kirsanov'la Mertsalov için de öyle. İyi ama nedir bu? Anlaşmamızı unuttun mu sevgilim? Hani hiçbir konuda birbirimize üstelemeyecektik. Gerçeklik kazanınca sana anlatacağım. Bir hafta daha geçti. Sevgilim, işte sana sevincimi açıyorum. Yalnız bana o güzel öğütlerinden ver, çünkü sen bütün bunları çok iyi bilirsin. Ne zamandır bir iş yapmak istiyordum. Düşünüp taşındım ve bir konfeksiyon atölyesi açmaya karar verdim. Nasıl, yerinde buluyor musun bu düşüncemi? Dostum, biliyorum elinizi öpmeyeceğim konusunda anlaşmamız vardı. Ama bunu genel olarak öylece konuşmuştuk. Böylesi özel durumlar için geçerli olamaz herhalde o anlaşmamız. Onun için Vera Pavlovna, lütfen elinizi uzatın öpeyim. Sonra sevgilim, hele şu işi başarayım da. İşi başardığında öpmeleri için elini uzatacağın çok kişi olacak. Kirsanov'dan tut, Alexei Petrovic'e kadar. Herkes elini öpmek isteyecek. Şimdi ise ben tekim ve senin bu girişimin gerçekten el öpmeye değer bir girişim. Demek zor kullanacaksın. Bağırırım o zaman. Bağır da görelim. Sevgilim, bak beni böyle şımartırsan utanırım ve bir daha sana hiçbir şey söyleyemem. Sanki o kadar önemli bir şey yapıyormuşum gibi. Önemli olmaz olur mu sevgilim? Biz habire konuşuyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz. Sense bu işlere bizden çok sonra kafa yormaya başlamana karşın hepimizden önce eyleme geçtin. Veroçka kocasına sokulup yüzünü onun göğsüne bastırdı. Sevgilim, ne kadar çok övüyorsun beni. Kocası da onun başını öptü. Akıllı kafacığım benim. Yeter sevgilim, ne olur yeter. Hiçbir şey söylemeye gelmiyor sana. İşi hemen nerelere döküyorsun. Peki kestim meleğim, hadi konuş. Bana meleğim deme. Peki iblisim. Ah, işin gücün dalga geçmek. Uslu uslu otur da dinle. Bence burada en önemli olan şey işin başında seçeceğin birkaç adam üzerinde çok dikkatli olmak. Bunların dürüst, aklı başında insanlar olmalarına özen göstermek. Hepsi de direngen ama yumuşak huylu olmalı. Aralarında aptalca kavgalar çıkmaması için gerekli bu. Sonra onlar da başkalarını seçebilmeliler. Birlikte çalışacakları arkadaşlarını, öyle değil mi? Öyle dostum. Ben işte böyle 3 kız buldum. Ama onları bulana kadar neler çektim bir bilsen. Tam 3 ay çeşitli konfeksiyon atölyelerini, mağazaları dolaştım. Buralarda çalışan kızlarla dostluklar kurdum. Ve sonunda her biri ötekinden daha yaman olan bu 3 arkadaşı buldum. Onları çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Bu arkadaşların aynı zamanda işlerinin ustası olmaları da gerek. Yani yapılacak işler üstün nitelikli olmalı ve her şey ticari kurallara uygun olmalı. Elbette bunun tersini düşünemeyiz. O zaman geriye ne kalıyor? Ne danışacaktın bana? Ayrıntılar var sevgilim. Ayrıntılara geçelim öyleyse. Sen her şeyi enine boyuna düşünmüş durumdasın, gelişebilecek koşullara uymayı da becerirsin. Bildiğin gibi burada önemli olan 3 şey var. İlkelilik, beceriklilik, karakter sağlamlığı. Ayrıntılara gelince bunlar her durumun kendi özel koşullarına göre kendiliklerinden belirlenirler. Biliyorum ama bunun böyleliğini bir kez de senden duyunca daha bir güven içinde oluyorum. Uzun uzun konuştular, danıştılar. Lopuhov'a göre karısının planında düzeltilecek bir yan yoktu. Vera Pavlovna için ise kocasının açıklamasından sonra planı daha bir açıklık kazanmış, pürüzlerinden arınmıştı. Ertesi gün Lopuhov polis haberleri bültenine bir ilan götürdü. Vera Pavlovna Lopuhova, kadın üst ve iç giysileriyle ilgili her türlü siparişi kabul ediyor vesaire, fiyatlar elverişlidir vesaire. Aynı gün sabah Vera Pavlovna Julie'ye gitti. Şimdiki soyadımı bilmeyebilir, onun için lütfen Matmazel Rozalskaya deyin. Ah yavrum, yüz örtünüz olmadan üstelik hizmetçiye adınızı açıkça söyleyerek bana gelmeniz ne çılgınlık. Ama ben artık evliyim, canım nereye gitmek isterse giderim, istediğim her şeyi yapabilirim. O zaman kocanız, ya o öğrenirse? Kendisi bir saat sonra burada olacak. Bunun üzerine sorular başladı. Nasıl olmuştu bu evlenme işi? Julie taşkın bir sevinç içindeydi. Veroçka'yı kucaklıyor, öpüyor, ağlıyordu. Bu fasıl bitince Veroçka ziyaretinin nedenini açıkladı. Biliyorsunuz kendilerine gerek duyulmadıkça eski dostlar pek anımsanmazlar. Benim de sizin yardımınıza gereksinimim var. Bir konfeksiyon atölyesi açıyorum. Sizden bana siparişler vermenizi ve beni dostlarınıza salık vermenizi rica ediyorum. Ben çok iyi bir terziyim, yardımcılarım da işinin ustası kızlar. Hem siz onlardan birini tanıyorsunuz. Gerçekten de Julie bu usta terzi kızı tanıyormuş. Çalışmalarımdan birkaç örnek sunayım size. Şu üzerimdeki elbiseyi ben diktim. Bakın ne güzel duruyor üzerimde. Julie, Veroçka'nın üzerindeki elbiseyi dikkatle inceledi. Kesimini, dikişini, yakasını, kollarını ve çok beğendi. Canım yavrum, bu alanda büyük bir başarı kazanabilirsiniz. Hem ustalığınız hem de zevkiniz yerinde. Yalnız bunun için Nevski Bulvarı'nda gösterişli bir mağazanız olmalı. Zamanla bu da olacak, amacım bu. Ama siparişleri şimdilik evimde kabul ediyorum. İş konuşması burada bitti. Yeniden Veroçka'nın evliliği üzerine konuşmaya başladılar. Storeşni'yi soracak olursan, 2 hafta kendini bilmez bir biçimde içti, sonra Adel'le barıştı. Ben buna Adel adına sevindim tabii, iyi çocuktur çünkü, gel gelelim karaktersizin tekidir. Söz Julie'nin çevresindeki insanlardan açılınca, Julie'yi tutabilirsen tut artık, birbiri ardınca Adel'in ve ötekilerin serüvenlerini anlattı durdu. Matmazel Rozalskaya artık evli bir hanım olduğuna göre Julie konuşmalarında ölçülülüğü bir yana bırakabilirdi. İlkin konuşmalarında iyi kötü bir tutarlık vardı, sonra coştukça coştu ve restoranda yedikleri haltları, sarhoşluk serüvenlerini ballandıra ballandıra anlatmaya başladı. Vera Pavlovna utanç içinde dinliyordu onu ama Julie'nin bunu hiç fark ettiği yoktu. Vera Pavlovna yerinde hafifçe toparlandı ve sevilen bir insanın hastalıkla çarpılmış yüzüne baktığımız zamanki ağır ve keder verici bir ilgiyle dinlemeye başladı Julie'yi. Tam bu sırada Lopuhov geldi ve Julie bir anda ağırbaşlı, bütün davranışları ölçülü bir sosyete soylusu oluverdi. Ancak bu rolü fazla yürütemedi. Lopuhov'u böylesine güzel bir hanımla evlenmiş olmasından dolayı kutladıktan sonra yeniden coştu. Hayır, bu evliliği hemen şimdi burada kutlamamız gerek. Şampanya getirmelerini ve küçük bir sofra hazırlamalarını emretti. Veroçka'da yarım kadeh evliliği, yarım kadeh konfeksiyon atölyesi, yarım kadeh de Julie'nin şerefine içmek zorunda kaldı. İçkiye alışkın olmadığı için başı hafiften dönmeye başlamıştı. Julie bir yandan, o bir yandan bağırışıyor, gülüşüyor, tiz çığlıklar atıyorlardı. Derken Julie Veroçka'ya bir çimdik attı ve kaçmaya başladı. Veroçka da tabii onun peşinden. Odadan odaya koşuşturmalar, koltukların üzerinden atlamalar ve daha bir yığın şamata birbirini izlemeye başladı. Lopuhov oturduğu yerden onları izliyor ve hallerine gülüyordu. Son olarak Julie güç denemesine girişti. ''Sizi tek kolumla havaya kaldırabilirim.'' ''Hayır, kaldıramazsınız.''